أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 217. حديث إنما بقي من الدنيا بلاء وفتنة وإنما مثل عمل أحدكم كمثل الوعاء إذا طاب علاه طاب أسفله وإذا خبث علاه خبث أسفله. Dünyada bela ve fitneden başka bir şey kalmadı. Sizden birinin yapıp ettikleri yani amelleri kova misaline benzer. Bir kap gibi düşünün. Üstü güzelse altı da güzeldir. Yok üstü bozuk, çirkinse altı da bozuk olur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, dünya ve dünya hayatını, dünya ve içindekileri bize zaman zaman tarif eder. Çünkü bu Kur'an'ın da ifadesidir. İşte yaşadığınız dünya hayat diye ayetler bilirsiniz. Dünyaya peygamber gözüyle bakmak, dünyayı peygamber gözüyle değerlendirmek, gönlüyle değerlendirmek elbette hem doğruya ulaşmak için tek yol, hem de en güzel değerlendirme sistemidir. İsterseniz daha önceki peygamberlerle beraber dünyalarına bir göz atalım. Hani ilk peygamber, atamız, babamız Adem aleyhisselam, yeryüzüne indirildiğinde cennete girmişti, bir ağaç yasaktı, yemiş bulundular ve dünyaya gönderildiler. Serendip adasına, yani Seylan'a indirilen atamız Adem aleyhisselam, anamız da Ciddiye gönderilmişti rivayetlere göre, Arafat'ta buluşacaklar, takdir öyleydi. Söyleyin, dünyada gezerken, Serendip'ten Ciddiye doğru, Arafat'a doğru yol aldığı dönemde, Adem aleyhisselamın dünyaya bakışını düşünün. Kimse yok karşısına çıkan, canını sıkan veya moralini bozan kimse yok. Her şey onun, her istediği. Ağaçlar, sular, dağlar, taşlar, topraklar hep ona amade. Bütün dünya ona ait. Ama ne tadı var dünyanın? Bir başına, yapayalnız, kendi başına yol aldığı dünyanın ne anlamı var onun gözünde? Peki söyleyin, siz şimdi onca kalabalık içinde bir başınıza yürüdüğünüzü ne sabuk unuttunuz? Bütün insanlar çevrenizden böyle arı vızıltısı gibi, arı uğultusu gibi büyük bir gürültüyle gezip dolaşırlar, gidip gelirlerken ama siz kendi başınıza, bir başınıza yaşarsınız dünyayı unuttunuz mu? Ne anlamı var dünyanın? Bir imtihan, sadece bir bela, bir fitne. Bütün bunların imtihan anlamına geldiğini biliyorsunuz. Sonra rivayete göre Adem aleyhisselam oğlu Kabil'in diğer oğlu Habil'i öldürdüğü dönem ağzından bir söz çıkar. Evet, çaresiz, başka çare yok, teslim olmak gerekir çünkü zaman ahir zamandır der. Hazreti Adem ilk insan olarak yeryüzünde daha kaç kişi var ki dünyada? Daha dünyanın nice binlerce yıl ömrü var aslında, öyleymiş ama demiş ki, olacak çünkü zaman ahir zaman. Nasıl oldu yani? Bunu söyleyenin halini ve ahvalini düşünün. Evet, dünyanın ahir ömründe gelen bir insandan söz ediyoruz dolayısıyla. Cinler önce varmış, melekler önce yaşamış, kim varsa var, ne yaşadıysa yaşasın dünyada. Ama insandan sonra başka yaşayacak kimse gelmeyecekmiş, Ahir dönemde insan gelmiş dünyaya. Sonra kıyamet kopacak. İşte o kadar. Olacak bu işler demeyi bilmiş Adem Aleyhisselam. Evet, üzüntülü. Zaten kimi hadislerden öğrendiğimiz kadarıyla bir tarafına bakınca yüzü şen şakrak, sevinen bir adam gibi neşeli ama diğer tarafına bakınca üzülen, kararan, üzgün bir yüz sergiliyordu. Çocuklarından cennetlik ve cehennemlikleri gördükçe. Evet, dünya böyle. Peki Nuh Aleyhisselam dönemindesiniz. Hazreti Nuh'un gözüyle bakıyorsunuz dünyaya. Bitmek bilmez bir uzunluk. 5 sene, 10 sene, 50 sene, 100 sene değil, 200-300 sene değil, 950 sene, hep aynı sıkıntı, hep karşı geliş, hep densiz ve dengesiz davranışlar, hep inkar, hep küfür, hep isyan dolu bir hayat. Ama siz, size düşeni yapmaya devam edeceksiniz. Dünyanın ne değeri var ki? Kavminiz Müslüman olmadıktan sonra, yani yakınlarınız meseleyi anlamadıktan sonra, hayatı Allah'a kulluk prensibiyle yaşamadıktan sonra, dünyada ne var ki? Var olanların hepsi imtihan değil mi? İmtihan birimleri değil mi? Nuh Aleyhisselam öyle düşünmez mi? Babası Adem Aleyhisselam dünyaya bunun için gelmedi mi? Ne kalır dünyada geriye? Bir bela, bir fitne, bir imtihan konusu, bir imtihan sorusu, başka ne var ki dünyada? Devam edin isterseniz. Hud Aleyhisselam, Salih Aleyhisselam, Lut Aleyhisselam, Şuayb Aleyhisselam kavimleriyle mücadelelerini hatırlayın ve yine söyleyin. Dünyada başka ne var ki diye. Hep imtihan, hep imtihan soruları. Daha enteresan, daha orijinal, daha farklı, daha güzel bir döneme mi bakmak istiyorsunuz? Buyurun. Babamız İbrahim Aleyhisselam'ın huzurundayız. Aman Allah'ım, neler ve neler yaşamış, neler gelmiş başına. Ateşe atılmaktan, oğlunu kesmekle imtihana kadar. Kesmemiş gerçi. Rabbim öyle buyurmuş, tamam demiş, sen kazandın, al bu koçu, onun yerine kesiver demiş. İmtihan, imtihanı kazanmış çünkü. Gurbete, oğlunu ve hanımını bırakmakla imtihan olmuş. Kabe'nin temellerini yükseltmek zorunda imtihan olmuş. Hicaz'a gidip gelmekle imtihan olmuş. Mısır'a da gitmiş gelmiş bu arada imtihan olmuş. Hanımı kısırken, kendisi ihtiyarken, ona Allahu Teala evlat vermekle imtihan etmiş. Daha neler ve neler. Peki, ölüleri bile nasıl diriltiyorsun bir görsem ya Rab demiş. Onu da göstermiş. Allahu Teala onu, hani biraz da mübalağalı bir ifadeyle envai türlü çeşit imtihan etmiş ve her birinde Allah'ın izniyle, başarıyla kıyamete kadar bütün insanlığa babamız olarak örnek olmuş. Çünkü dünyada ne var ki bela ve fitneden başka? Hep imtihan. Cenab-ı Hak bunu Kur'an-ı Kerim'de ve idib tela İbrahim Rabbuhu bi kelimatin fe'temmehun şeklinde beyan ediyor. Evet, Rabb-i İbrahim'i imtihana tabi tuttu. O da tas tamam hakkından geldi Allah'ın izniyle. İşte buna göre diyor sanki aleyhissalatü vesselam sözün devamında. Ve innemâ methelü ameli ahadiküm. Sizden herhangi birinin amellerinin örneğini ben size sunayım, siz anlayın meseleyi. Kemethelil vi'a, sanki bir kap gibi düşünün, bir kova gibi, bir sele, bir sepet, bir çuval gibi düşünün. İza tabe alahu, tabe esfeluhu. Bakın eğer onun üstü, görünen tarafı güzelse, güzellik yansımışsa üstüne, bilin ki altında da vardır güzellik. Ama ve izâ habuta alâhu, üstünde kötülük varsa, çirkinlik varsa, bozukluk, bozuk düzen varsa, iyi bilin ki habuta esfeluhu, altında da vardır benzeri. Ameller böyle. Ya niyeti bozuk, ya şekli. Ya biçimi bozuk, ya tarzı. Ya tavrı bozuk, ya miktarı, ya zamanı bozuk, ya mekanı. Yani bozuksa, niyette varsa bozukluk, dışa yansıyan bir bozukluk varsa, özünde de vardır bozukluk, içinde de. Ama dışa yansıyan bir güzellik varsa, şaklabanlık değil, riyakarlık değil, gerçekten halis niyet bir güzellik, siz fark ettiniz mi, onun özünde de vardır güzellik, aslında esasında da vardır. İşte dünyada imtihan sorularından başka bir şey kalmadı. Sizden birinin yapıp ettikleri, yani amelleri, bir kap misaline benzer ki, üstü güzelse altı da güzeldir, yok üstü bozuk çirkinse altı da bozuk olur. 218. İnnemâ şifâul ayyi es-suâlu. Aziyetin, bilgisizliğin çaresi, soru sorarak öğrenmektir. Ama biz sahabeden duyuyoruz. Hatta biz bazen soru sormazdık, çekinirdik de, Badiye'den birileri gelsin de sorsun, onların sorusundan biz öğrensek diye beklerdik diyenler vardı. Evet, ama işte aynı. Demek ki yine soru bekliyorlar. Yine soru sorulmasını bekliyorlar. Böylece bilgisizlikten, aziyetten kurtulacaklar. Soru sorup öğrenecekler. Kime mi? Bilene elbette. En bilen, tam bilen, mükemmel bilen Allah, eğer içimizden birini seçkin kılıp onu elçi kabul etmemizi istiyorsa, biz de o Allah'ın elçisine sorar, ondan öğrendiklerimizle hayatımızı düzenleriz. Ama kul olmak için sorarız. Ama hayatı anlamak için sorarız. Bilgisizlikten kurtulmak, ama bilen birisi olarak, hakkı bilen birisi olarak, onu hayatımızı düzenlemede altyapı bilerek, öylece biz aziyetten kurtulmak için öğreniriz. İnsanlar bilmedikleri konuda acizdir ve zayıftır. Çaresizdir. Belki çok kolaydır. Hatta zaman zaman başınıza gelen olaylardan birisi. Aradığınız evin önündesinizdir bazen. Ama bilmiyorsunuzdur. Soru soracak birisini bulamadığınızdan çaresiz kıvranıyorsunuz. Hatta aradığınız anahtar belki de yanı başınızda. Çorabınızı kaybettiniz, belki ayağınızın altında. Ya da gerdanlık kaybolmuştu, belki devenin altında. İnsanlar çaresiz. Peki bütün bunlar soruyla çözülür mü? Bazen soruya cevap kişinin istediği gibi olur. Yes'elûneke anil mahîz. Hayızlı dönemde kadınlarla beraberliği soruyordu insanlar. Bekledikleri, olur herhalde dedikleri, ya o ya bu dedikleri bir cevap formu vardı. Yani ya haram denilecek, ya helal, ya tamam denilecek, ya devam, ya olmaz denilecek, ya olsun caizdir denilecekti. İşte böyle bir soru, böyle bir cevap modeli. Ama her zaman böyle olmaz soruya cevap. Evet, insanın bilgisizliğini, çaresizliğini ortadan kaldırır sorular, fakat bekledikleri gibi olmayabilir. Sen zindanda peygamberin Yusuf aleyhisselamın arkadaşı ol. Çekil kenara. Şöyle sanki ruh gibi sessiz bekle orada. Bak, iki arkadaş gelecek. Saray adamlarından iki kişi. Peygamberin Yusuf aleyhisselama soracaklar. Biz şöyle, ama ben böyle. Yok, arkadaşım şöyle. Rüya görmüş. Acaba nedir bunun yorumu diyecekler. Dinle. Bak, Hazreti Yusuf neler anlatacak. Onlar rüyayı sora dursunlar. Onların soruları rüya konusunda olsun. Böylece bilgisizliklerini giderecekler, çare arayacaklar, aziyetten kurtulacaklar, öyle mi? Bekle, bak neler anlatacak Yusuf aleyhisselam. Diyecek ki, dinliyorsun değil mi? Ben diyecek, şöyle şöyle bir kavmi bırakıp gelmişim. Allah'a isyan eden, şirke düşmüş insanlar. Oysa ben Allah'ı tek bir Rab ve İlah biliyorum. Öyle olması gerektiğine inanıyorum. Söyleyin Allah aşkına. E erbabun muteferrikun hayrun emillahul vahidul kahhar. Hangisi daha hayırlı? Bir tek Allah, her şeye gücü yeten, kahredebilen Allah mı? Yoksa envai türlü çeşit ilahlar mı daha hayırlı? Bunu anlamanız gerekmez mi diye tevhidi, şirkten arındırılmış iman esaslarını, Allah'a imanı ve teslimiyeti bir güzel anlattıktan sonra, ha soru sormuştunuz, bir rüyanız vardı değil mi, sen idam edileceksin, sen de eski görevine, hatta daha da kabul edilmiş biçimde döneceksin diyordu. Öyle de oldu nitekim. Demek ki soru sorunca öğrenilen kısım beklenen olmaz, sadece beklenenden öte de olurmuş. Bazen tamamen bunların ötesinde farklı örnekler yaşarsınız sorularda. Kur'an size şöyle bir örnek öğretmedi mi? يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَهِلَّ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتِحِ Gelip aleyhissalatü vesselama soruyorlar. Sen bilirsin, ay neden böyle? Önce incecik, sonra kocaman, sonra tekrar inceliyor. Bunun yaratılış hikmeti nedir? Nasıldır bu iş? Nasıl deveran ve cereyan ediyor? Onlar sonra dursunlar. Cenab-ı Hak der ki onlara, söyle ey peygamberim, onlara cevap olarak şöyle söyle. قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِ O insanlar için bir vakit aracıdır, bunu böyle bilesiniz. Size ne yaratılışından dercesine. Yani soru soran ne beklerse beklesin, cevap veren ona lazım olanı söylüyor. Elbette o en güzeli. Buna göre ben de sorunun akabinde hemen aklıma geliyor, soru veriyorum. Peki bugün ayın kaçı? Bugün diye sormadım bunu. Sen bunu ne zaman dinlersen işte o gün. Yani o ayeti ne zaman okumuşsan. Söyle, sen ay için güneşe bakarak mı ayı belirliyorsun, yoksa ay senin ayın için, ayı belirlemen için temel bir ayet mi? Onu sen benden sonra yeniden düşünürsün. Diğer ayette ise, kıyametin dehşeti, bu hayatın sonundaki azap ve ikaba geçiş dönemi hatırlatıldıktan sonra kafirler soru veriyorlar. Anladık, peki ama ne zaman kıyamet, o gün ne zaman gelecekmiş? Sanki tabir yerindeyse, biraz argo model olacak ama affedersiniz. Belanızı bulduğunuz gün diyor Allah. İşiniz bittiği, cehenneme atılacağınız kesinleştiği gün, size ne o günden, iyisi gelin, bugünden hazırlanın. Adamlar onu sormamıştı. Daha çok mu? Biz biraz daha bu hayatımıza devam etsek, belki sonunda pişman olur senin dediğin gibi. Hani... Onların akıl hocaları durumunda Firavun da öyle yapmıştı ya, biraz ben bildiğim gibi yaşasam, ölürken nasıl olsa senin ilahına inanacağım derdini çekiyormuş ya kalbinde. Evet, soru sorunca beklenen cevap yanında, beklenmeyen cevapla birlikte hiç beklenmeyen bir cevap da verilirmiş. Hatta bir dördüncü model, soru soran sorar sorusunu ama dinleyen cevap vermesi gereken, gayet rahat ve en net cevabı verir, bilmiyorum. Hatta der ki aleyhissalatü vesselam, kıyamet sorulunca kendisine Cebrail tarafından, bunu ben bilmiyorum değil, sadece sen de bilmiyorsun. Ne soran sen biliyorsun, ne sorulan ben. Öyleyse soru sorarak öğrenmek asıldır ama soru sorunca öğrenmek istediğimizi öğrenemeyebilirmişiz. Daha gerekli, daha önemli şeyler öğrenecekmişiz bakın. Hatta soruya cevap olarak İslam'ın ben birkaç modelinden daha söz edeyim inşallah. Siz soru sorarsınız. Çünkü Kur'an, çünkü İslam sorulacak tek kaynaktır. Mesela dersiniz ki acaba yeryüzünde saç modeli, göz modeli, boyun şekli, kulak biçimi acaba ne kadar model insan var diye bunun cevabını almak zorundayım. Ben bunu öğrenmek zorundayım dersiniz. Ben uç bir örnek söyledim. Sen peşinde koştuğun şeyleri bilirsin. Hani aman olsun, aman onsuz olmaz dediğin şeyleri sen bilirsin zaten. İşte onları sor sen Kur'an'a. Kur'an sana diyecek ki, sana ne? Bu senin derdin değil ki. Bırak bunları. Bak kesin çözüm, net cevap. Tam sana göre ve senin hayrına. İkinci bir grup soruya gelince, mesela sen dert ettin. Dert edindin ama dedin neden insanlar ihtiyarlıyor? Ama ben neden ihtiyarlıyorum? İhtiyarlamasam ama ihtiyarlık gelmese ben bunu anlasam çözsem bunu dedin. İslam'a sordun ne dedi? Sana ne? Neden dert ettin? Kabul et bunu dedi. Birisi senin derdin değil vazgeç dedi. İkincisinde bunu kabul et, hazmet. Bu böyle olacak, böyle yaşa dedi. Ve üçüncü bir model var cevaplarda. O da senin soruna göre, senin daha iyi Müslüman olman adına verilen bir cevabı içerir. Namazın abdestini sormuşsundur. Oruçta problemin vardır. Kur'an'ı anlamada, sünnetle uyuşumunda, kitap ve sünnete göre hayatın programlanmasında derdin vardır. Sormuşundur Allah'a ve Resulüne, onlar da sana bir güzel cevap vermiştir. İşte o kadar. Demek ki aziyetin, bilgisizliğin çaresi soru sorarak öğrenmektir. 219. Beynema Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem calisun fil mescid. Bir seferinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz mescitte oturuyorlarken işte etrafını da vakat atafe bihi ashabu şöyle kuşatmıştı. Etrafında sahabesi, aleyhissalatü vesselam ortalarında mescitte oturuyorlar. İşte tam bu sırada İz akbel Ali ibn Ebi Talib, Hazreti Ali Efendimiz çıka geldi. Fe vekafe fe selleme. Şöyle kenarda durdu. Sonra selam verdi. Sümme nazaran meclisen yeşbehuhu. Sonra mecliste kendisine bir yer aramaya baktı. Aramaya başladı. Acaba sanki hani hanginiz bana bir yer ayıracak dercesine şöyle meclise baka kaldı. İşte bu esnada fenadara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi vucuhi ashabihi aleyhissalatü vesselam da ashabının yüzlerine bakmaya başladı. Acaba eyyuhum yusi'u lehu yerini genişletecek de ona bir yer ayıracak diye. İşte tam bu sırada ve kâne Ebu Bekr'in câlisen an yemini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyhissalatü vesselam hemen sağında Ebu Bekir Efendimiz oturuyordu. Fe tezahzaha lehu an meclisihi bulunduğu yeri az biraz genişletti. Şöyle Hazreti Ali Efendimiz için bir yer açtı orada ve kâle dedi ki hâhuna ya Ebul Hasan, ey Ebul Hasan, yani Hasan'ın babası Ali, gel, gel buraya dedi. Fecelese beynen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve beyne Ebi Bekir'in, böylece Ali Efendimiz de, Ebu Bekir Efendimiz de aleyhissalatü vesselam Efendimizin arasına oturdu. Kale Enes, hadisin ravisi Enes diyor ki, feraeytü surura fi veçi Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu esnada baktım, aleyhissalatü vesselamın yüzünde sevinç pırıltıları görülüyordu. Yüzünün güldüğünü gördüm. Sümme akbele Ebi Bekir'in, sonra Ebu Bekir'e döndü. Fekale dedi ki, ya Ebu Bekir, innema ya'riful fadla li ehlil fadli zevul fadl. Gerçekten değerli insanın değerini ancak değerli olanlar bilir. Şöyle baştan sona bir kere daha okuyayım Türkçesiyle hadisi, olayı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etrafında ashabı olduğu halde mescitte oturuyordu. O sırada Ali bin Ebi Talip geldi. O ortama yaklaştı, durdu ve selam verdi. Sonra mecliste oturacak bir yer aramaya başladı. Peygamberimiz de ashabının yüzüne hangisi yer verecek diye bakıyordu. Ebu Bekir Resulullah'ın sağında oturmaktaydı. Oturduğu yerde kayarak yer açtı ve buraya gel Ebul Hasan dedi. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Ebu Bekir arasına oturdu. Enes diyor ki, ben Resulullah'ın yüzünün güldüğünü gördüm. Ebu Bekir'e döndü ve şöyle söyledi. Değerli insanın değerini ancak değerli olanlar bilir. Ne dersiniz? Hayatınızda bu tür örnekler var mı? Hatıralarınızı yenileyin. Şöyle bir bir yeniden düşünün. Hani şerit gibi gözünüzün önden geçsin. Bir mecliste misiniz? Birisi geldi mi? Yer verdiniz mi? Hatta sofrada mısınız? Yer verdiniz mi? Ama heyhat, insanlar, o gelen kişinin eğer yer verilirse oradaki hafifliği, oradaki densizliği, oradaki dengesizliği bozacaktır korkusuyla insanlar yer vermek istemezler. Hatta yüzüne bakmak bile istemezler. Şahsen yaşamışımdır benzer örnekler. Bir düğün vesilesiyle ben de davetlilerden biriyim. Şöyle yeni bir sofra açılmış, oraya da birileri oturacaklar. Gerçi hemen doldurulmuş sofra fakat bir kişilik boş yer gördüm. Döndüm, yürüyorum. Orada oturanlardan biri, gel hoca gel ama gürültü yapma dedi. Anladım ama anlamazlıktan geldim. Duydum ama duymamış olmam daha hayırlıdır zannettim. Çünkü o adamın bana böyle bir tavrı, diğer insanların rahatını kaçırmak için bir sebep olmamalıydı. İliştim sanki. Oturacağım yere, sessiz ve sakin, gürültü yapmamak için bütün gücümü harcamak niyetinde işte oracıktaydım. Yemek yeniyordu. Derken o bana böyle teklifte bulunan, gürültü etmeye başladı. Hadi be dedi, hizmet eden kişiye. Soframızda hoca olduğunu nereden anladık? Bize farklı, bize ayrı, bize aykırı, bize değişik bir hizmet yapılmalı değil mi? Filan dedi. Yuttum. Ben gürültü yapmak istemedim. Ama aynı söz tekrar edilince, hayrola dedim. Ne yapmak istiyorsun? Benden ne gördün de böyle yapıyorsun? Neden beni kullanıyorsun? Sen de gürültü yapma, otur rahat et. Oysa onun istediği o değildi benim anladığım. Ben oturunca, onların yediğine karışırsam, lokmalarını sayar gibi gelirse, yemeğin miktarına müdahale edersem ya da onların ağızlarından çıkanı kulakları duymaz biçimde ne yaptıklarını bilmez bir hayat sürdüklerini onlara hatırlatırsam, düzenleri bozulacak, ağızlarının tadı kaçacak galiba da ondan diyordu gürültü yapma diye. Gelen insanlara yer açmak, onlarla beraber cennete gitmek daha güzel olmaz mı? Ama ben de o günden sonra kimin sofrasına ben daha sonra oturmuşsam, cennette beraber olalım inşallah duasıyla oturur, oturduktan sonra da onların gönüllerine hediyeler vermeye, hiç olmazsa bir ayet, bir hadis ikram etmeye çalışıyordum. Evet, dönüyoruz tekrar ashabın arasında peygamberimize. Hemen sağ yanı başında Ebu Bekir Efendimiz var. Ali Efendimiz gelmiş, aleyhissalatü vesselam bir yer açılsa diye bekliyor, emretmiyor, söylemiyor, istemiyor onlardan, onlar kendileri yapsın için bekliyor sanki. İşte işi uzatmadan hemen Ebu Bekir Efendimiz az şöyle peygamberimizle arasını açıveriyor, az peygamberimizden uzaklaşıveriyor, öyle değil mekan olarak öyle anlaşılsa da, yani özellikle beyan ettim, peygamberden uzaklaşmıyor, onu memnun etmek için gerekeni yapıyor ve oraya Hazreti Ali Efendimiz'i çağırıyor. O da oturunca seviniyor peygamberimiz ve diyor ki, fazl-ı kerem sahibi insanlar, fazilet sahibi insanlar ancak bilir birbirlerinin kadru kıymetini. Seninki de öyle oldu, gelenin değerini sen anladın, yapılacak işi sen bildin diyor sanki. 220 İnne ahsenel hasen el kulugul hasen. Güzelliklerin en hoşu, Allah'ı görürcesine İslam'a uygun davranışlarda bulunmak, güzel ahlak sahibi olmaktır. İnne ahsenel hasen. Güzelliklerin en güzeli. En güzelin güzeli. El hulukul hasen, güzel ahlaktır. Peki güzel ahlak nedir? Allah'ın huzurunda olma bilinciyle Peygamber aleyhisselamı örnek alarak yaşamaktır elbette. Bundan daha güzeli olmaz ki. Peygamber gibi olmak, peygambere benzemeye çalışmak, peygamber dedi diye demek, güldü diye gülmek, oturduğu yerde oturmak, yürüdüğü gibi yürüdüğü yerde yürümek. Aa, sen peygamberi taklit etmeyi mi söylüyorsun, biz onun mukalliti mi olsaydık, ümmeti mi olsaydık? Sen konuşmana devam et, ben seni anlamıyorum. Benim bildiğim şu var, ben gücüm yeterse harfiyen, anlasam ya ki anlamasam, peygamberi kopya etmeye çalışırım ama anlamak görevim, ama anlamaya çalışırım ama anlamasam da yaparım. O sabah namazında eğer kunut yaptıysa, ben de ona benzemeye çalıştıysam söyle Allah aşkına, nedir benim yanlışım? Hiç anlamadan ben onu taklit etmişim. Evet, vallahi öyle. O çünkü her rekatta bir rükû yapıyor, ben de hiç anlamıyorum neden bir ama bir yaptı, ben de bir yapıyorum. O iki secde yapıyor, ben de iki secde yapıyorum. O günde 5 vakit namaz kılıyor ve 5 vakit namazın rekatlarını şöyle şöyle belirliyor. Ben de aynısını yapıyorum. Bu işte bir güzellik seziyorum. O sağ eliyle yiyor, sağ eliyle yenilmesini istiyor. Ben de öyle yapıyorum. Bu güzel geliyor bana. Fark edebildiğimi ediyor, edemezsem öyle bırakıyorum. Ama ben ona benzemeye çalışıyorum. O saçlarını uzatıyorsa, varsa ben de uzatsam diyorum. Ama değilse, izin veriyorsa kesilmesine, kesenleri de seviyorum. Takriri sünnete uyanlar, bana göre sünnet erbabı yaşıyorlar. Ama kavli ve fiili sünnete uyanlar da peygamberime benziyorlar, biliyorum. Öyleyse, güzelliğin en güzeli, güzelliklerin en güzeli, en iyisi, huluk-ı hasendir, peygamberin ahlakı gibi olmaya çalışmak, onun dediği gibi yürümektir, onun dediği gibi hayat sürmektir. Allahu Teala kolaylıklar ihsan etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.